Ayrım 29, sayfa 257. Üst kattan bağırmalar, çağırmalar aksediyor kulağıma. Hatta feryatlar. Annemin çığlıklarını duyuyorum. Korkum daha da artıyor. Yukarıda tatsız bir şeylerin olduğuna eminim artık. Merakım galebe çalıyor. Ürkek adımlarla basamakları tırmanmaya başlıyorum. Ne olduğunu öğrenmeliyim. Görmezsem anamın babamın yukarıda neler olduğunu bana söylemeyeceklerine kesinlikle eminim. Babamın o öfkeli hali beni korkutuyor. Az evvel çimenlerin üzerinde koşarken beni farkına bile varmadığını hatırlayınca öfkesinin anneme yönelik olduğunu çocuk aklımla bile idrak edebiliyorum. Anneme bir kötülük edebilir. Acaba mı diyorum. Annemi o kadar sever ki ona nasıl bir zararı dokunur? Öyleyse annemin bu çığlıkları niye? Babam bile olsa anneme kimsenin dokunmasını kabul edemem. Küçük adımlarımı hızlandırıyorum. Önümde uzanan basamaklar sanki hiç bitmeyecek gibi geliyor bana. Nihayet üst katın holüne varıyorum. Yanımdaki odanın kapısı ardına kadar açık ama kapıya az bir mesafe kala yerime mıhlanıp kalıyorum. Ne göreceğimi bilememekle beraber yüreğim korkudan yerinden fırlayacakmış gibi atıyor. Tam o sırada odanın içinde bir gürültü kopuyor. Sanki ağır bir cisim yere yuvarlanıyor gibi. Daha fazla dayanamıyorum artık. Açık kapının eşiğine gelip içeriye bakıyorum. Gördüklerime inanamıyorum. Annem karşıdaki duvarın tam önünde ellerini yüzüne kapatmış, devamlı çığlıklar atıyor. Ama beni en şaşırtan ve utandıran yanı annemin çırılçıplak oluşu. Babam ise yüzü olmayan o adamla yerde halının üzerinde boğuşuyor. İkisi de nefret dolu ve sanki iki kanlı düşman gibiler. Ama en kötüsü babamın elindeki sivri hançer. Babam o adamı öldürmek istiyor. Acı bir çığlık çocuk gırtlağımdan yükseliyor. Çığlığım üzerine ikimiz de aynı anda yatakta doğrulmuştuk. Derya uyku sersemliği içinde aceleyle başucumdaki lambayı yakmış, bana ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Rüyamdan yaşadığım ana geçmekte zorlanmıştım. Hala titriyordum. Yeni bir kabus gördüğümü anlayan sevgilim mırıldandı. Yine korkunç bir şey mi gördün diye mırıldandı. Başımı sallamakla yetindim. Bir süre konuşamadım. Neden sonra irileşen gözlerimle hançeremden hırlar gibi bir ses çıktı. Babam onu öldürdü. Cinayet işledi. Derya aval aval yüzüme bakıyordu. Kimi diye sordu. O suratsız adamı. Hala soluk soluğaydım. Her yanım titriyordu. Sevgilim saçlarımı okşamaya başlamıştı. Geçti artık. Bak, uyandın. Unutma, o bir rüyaydı. Gerçekle bir ilgisi yok. Telaşlanma, sakin ol. Hayır, eminim babam o adamı hançerledi. Derya tabii benden önce toparlanmış, beni teskine devam ediyordu. Yumuşacık bir sesle konuştu. Rüyanı bana anlatmak ister misin? Düşümde gördüğüm her şeyi ona naklettim. Sabırla beni dinledi. Sonra bana pek inanmaz gibi söylendi. Ama rüyanın sonu yok. Ne demek sonu yok? Babanla o suratı olmayan adamın boğuştuğunu görmüşsün. Babanın da elinde bir hançer varmış. Buraya kadar tamam. Ama babanın onu hançerlediğini görmemişsin. Ortada bir cinayet olduğuna nereden hükmediyorsun? Basit bir muhakeme yürüttüm. Babam hala yaşadığına göre ölen diğeri olmalı dedim. Derya her zamanki sağlıklı düşüncesiyle itiraz etti. Fakat ortada bir ceset yok ki. Sen düşünde bir cinayete tanık olmamışsın. Gördüğün tek şey bir boğuşma. Hepsi o kadar. Bunu kabul edemezdim. Olumsuzca başımı iki yana salladım. İki erkek ve birinin elinde bir silahla bir kadın için dövüşüyorlarsa bunun sonu kesinlikle cinayetle biter. Bu senin iddian. Baban cinayet işleyecek birine hiç benzemiyor. Düşlerin seni hatalı bir yöne çekiyor sevgilim. Gördüklerine pek itibar etme. Kafamı iki yana sallamaya devam ediyordum. Hayır diye direnip ısrar ettim. O gün orada bir cinayet işlenmiş olmalı. Kızma ama saçmalıyorsun Murat. Neden? Öyle olsa babam bugün hapishanelerde çürüyen bir mahkum olurdu. Oysa o son 30 senesini tüm inşaat aleminin tanıdığı ve itibarlı bir müteahhit olarak geçirdi. Sen ne dersen de bu fikrim değişmeyecek dedim. Derya üzerimizden yorganı itti. Yatağın içinde bağdaş kurup oturdu. Sesi biraz boğuk çıktı bu defa. Demek şimdi de kafayı buna taktın. Babanın bir katil olduğunu düşünüyorsun, ha? Evet diye mırıldandım. Gerçekten de babanın o yüzsüz adamla boğuşması yanılıyor muyum? Hayır, doğru anlamışsın. Sevgilim birden sesinin tonunu yükseltti. Murat, aklını başına toparla. Bu gördüğün sadece bir kabus. Alt tarafı bir rüya. Kime söylesen güler sadece. Nasıl olur da toplumda son derece sayılan ve sevilen bir insanı, üstelik kendi babanı rüyanda boğuşurken gördüm diye cinayetle itham edebilirsin? Mesele o kadar basit değil Derya. Asıl sen düşün. Neden çocukluğumun belirli bir devresini hatırlayamıyorum? Üstelik her insan 7-8 yaşlarına ilgili pek çok şeyi hatırlayabilir. Oysa o tarihler benim hafızamda adeta silinmiş, tamamen yok olmuş. Bu mantıklı geliyor mu sana? Kendini hesaba kat. Sen çocukluğunun o kesimini hatırlamıyor musun? Derya bir an durakladı. Hemen cevap vermedi. Bense homurdanmaya devam ettim. Hatırlıyor olman lazım. Zira normal olanı bu. Hala anlamıyor musun? Ben o devredeki anılarımın silinmesine yol açan şiddetli bir travma geçirmiş olmalıyım. Ve sanırım o travmanın ne olduğunu da bu gece anladım. Ben babamın işlediği cinayete şahit oldum. O yaştaki bir çocuk için son derece yıkıcı bir şey bu. Tam bir aile faciası. Müthiş trajik bir durum. Anne baba tarafından aşığı ile sevişirken yakalanıyor. Anne çırılçıplak ve devamlı çığlıklar atıyor. Korkunç bir rezalet. Koca elindeki hançere sarılıyor ve karısının aşığına saldırıyor. Ve 7-8 yaşındaki bir çocuk tüm bu facianın görgü tanığı oluyor. Bundan daha berbat bir travma düşünebiliyor musun? Derya sessizce gözlerimin içine baktı. O zaman bana şunu söyle dedi. Neyi? Şayet gördüğün bu son kabus seni küçüklük yıllarına götürüp beynini etkileyen hadisenin aydınlanmasına neden olduysa, şimdi cinayet anında hatırlaman gerekir. Bana cevap ver. Babanın o yüzsüz adamı bıçakladığı esnaydı hatırladın mı? O sahne de gözünün önüne geldi mi? Beni ter basmıştı yeniden. Homurdandım. O anı göremediğimi biliyorsun. Görsem söylerdim. Bak, yine aynı noktaya kilitleniyorsun. Şayet söz konusu geçirdiğin travma düşündeki gerçek olsa, şu an her şeyi hatırlamış olman gerekirdi. Oysa sen hala aynı varsayımla oyalanıyorsun. Ayrıca bir an söylediğin gerçek bile olsa, öldürülen adamın cesedi ne oldu? Buharlaşıp o evden uçtu mu? Bir ceset nasıl yok edilebilir? Tabii çok önemli bir konu daha var. O da annenin durumu. Şayet annen babanı aldattıysa ve o rezil sahne yaşandıysa, niye aralarındaki evlilik devam etti? Babanın derhal boşanması gerekmez miydi? Üstelik sen bu evliliğin daha yıllarca ve mutlu bir şekilde sürdüğünü biliyorsun. Ta ki annen doğal sebeplerle ölünceye kadar. O kararlılığım içinde dahi Derya'nın söylediklerinin oldukça makul olduğunu kabul etmek zorundaydım. Yalımım biraz iner gibi oldu. Fırsattan istifade eden sevgilim koşarak bana bir bardak su getirdi. Kana kana içtim suyu. Bütün boğazım kurumuştu. Şimdi bana hak veriyorsun değil mi dedi. Söyledikleri akla uygundu. Babam mizacındaki adamın yaşanan o faciadan sonra annemi affetmesi söz konusu olamazdı. Değil babam, hiçbir erkek affetmezdi. Hafızamı zorladım yeniden. Gerçekten de annem kanserden vefat edinceye kadar veya başka bir deyişle onların beraberliklerini hatırladığım devrelerde hiçbir tatsızlığa, hatta en ufak bir münakaşalarına dahi tanık olmamıştım. Derya haklı olabilirdi ama benim de inandığım önemli bir husus vardı. Gördüğüm düşler parça parça da olsa çocukluğumun hafızamdan silinmiş bölümlerini aydınlatıcı bir rol oynamaya başlamışlardı. Ve gördüğüm her düşten sonra ufak tefek de olsa geçmişimle ilgili bir şeyler anımsıyordum. Şimdi gördüğüm bu son düşü nasıl yorumlayacaktım? Peki bu son kabus neydi diye sordum sevgilime. Bilgiçe başını salladı. Her gördüğün rüya mutlaka geçmişinin bir kesiti. Sana hatırlatacak değil ya, dedi. Mesela beni de o metruk evde tecavüze uğrarken görmüşsün. Hatta bir seferinde o suratı olmayan adamın beni hançerlediğini de söylemiştin. Demek ki rüyalar her zaman gerçeği yansıtmıyor. Zaten o zaman onlara rüya demezdik. Ben o eve sadece bir kere seninle gittim ve görüyorsun bıçaklanmış filan da değilim. Derya tatlı tatlı gülümsemişti. Ona sarılıp kendime doğru çektim. Yaşantıma büyük katkısı vardı. O olmasa acaba ne yapar, bu illetimle nasıl mücadele ederdim? En büyük destek ve moralimi bana o veriyordu. O an sadece ona minnetimi ifade etmek istiyordum. Fakat Derya yaklaşımımı farklı algıladı ve birden ateşli bir şekilde ve istekle dudaklarıma uzandı. Ertesi sabah gözlerimi açtığımda Derya'nın benden önce uyandığını ama gözlerini tavana dikmiş düşünceli bir şekilde yattığını gördüm. Sevgilim hem erkencidir hem de uyandı mı yatağın içinde oyalanmayı sevmez. Hemen kalkardı. Gözlerim yarı aralık onu süzmeye başladım. Uyandığımı anlamıştı. Fakat tavana diktiği nazarlarını yüzüme çevirmeden kuşkulu bir sesle mırıldandı. Gerçekten babanın cinayet işlediğine ihtimal veriyor musun dedi. Daha günaydın bile demeden o konuya dönmesi garibime gitmişti. Üstelik dün gece düşlerimin yorumuna inanmayan ve aklıma gelen ihtimali çürütmek için devamlı dil döken insan da oydu. Bana böyle bir sual yöneltmesi belli ki onun beyninde de bir kuşkunun olduğunu gösteriyordu. Yastıktan başımı kaldırdım. O da sualinin cevabını almak ister gibi gözlerini bana çevirdi. Çoğu kadın bunlara enikonu güzel sayılacak kadınlar da dahil ilk uyandıkları anda pek güzel gözükmezlerdi gözüme. Ama Derya farklıydı. O hayatımda gördüğüm en güzel kadındı. Tanrı'nın bana bir armağanı, sorusunu duymamış gibi mırıldandım. Ne kadar güzelsin hayatım dedim. Seni deliler gibi seviyorum. Teşekkür ederim ama sorumun cevabı bu değil dedi. Bu kez ciddileşerek mırıldandım. Bilmiyorum ama olabilir. Aklıma gelen ilk ihtimal buydu. Yani babanın cinayet işlemiş olabileceğini düşünüyorsun. Cevap vermekte zorlandım. Her ne sebeple olursa olsun insanın babasını adam öldürmekle suçlaması vebali büyük bir ithamdı. Üstelik tanıdığım baba dünya tatlısı, anlayışlı ve merhametli bir adamdı. Onu cinayet zanlısı olarak düşünmek benim için oldukça zor geliyordu. Velakin dün geceki düşümün kaçınılmaz sonucu buydu. İtirafta bulunmakta zorlandığımı hisseden Derya devam etti. Hafif alaycı bir tonla. Biliyor musun, dün gece sen uykuya daldıktan sonra ben çok düşündüm. Neyi? Babanın katil olup olmadığını mı? Bu kez Derya sualime cevap vermemişti. Ne garip değil mi dedi. Garip olan ne? Şu yangında yanarak ölen gece bekçisinin durumu. O da tam 33 sene önce ölmüş. Yani senin 7-8 yaşlarında olduğun tarihte. Başka bir ifade ile hatıralarının silindiği sıralarda. Gerçekten şaşırmıştım. Tuhaf tuhaf sevgilime baktım. Yani yanan gece bekçisinin annemin düşlerindeki yüzsüz sevgilisi olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Henüz hiçbir şey ima ettiğim yok. Fakat tarihlerin uyuşması garibime gitti. Bedri Karaman denen o adamın çehresini hala hatırlamıyorsun değil mi? Başımı salladım. Hayır, hatırlamıyorum. Bir daha düşünsen. Yapma Derya. Aklına gelen şey imkansız. Bir an için annemin babama ihanet ettiğini düşünsek bile bula bula köşkün gece bekçisini mi seçecek? Adamı hiç hatırlamıyorum. Ama herhalde babamın yanında çalışan sıradan işçilerden biriydi. Tövbe tövbe. Herhalde annem babamı aldatsa bile öyle vasıfsız biriyle o işi yapmazdı. Fikrimi onaylayacağını sanmıştım ama sevgilim kuşkulu bir şekilde mırıldandı. O işler hiç belli olmaz. Ne demek belli olmaz? Derya amiyane bir şekilde sırıttı. Kadın anlaşılmaz bir yaratıktır. Bazen çiçeğe de konar, boka da. Amma yaptın. Hem ne? Sevgilim diye fısıldadım. Öyle bile olsa, yani peder adamı öldürdüyse bu işi o metruk evde yapmış olması gerekir. Zira benim düşlerim o evle ilgili. Ama gece bekçisi köşkte yanarak ölmüş. Aralarında nasıl bir ilişki kuruyorsun? Derya uzun uzun gerinerek esnedi. Ayrım sonu, sayfa 264.